Görünmez Kentler, Italo Calvino, Türkçe'ye çeviren Işıl Saatçioğlu, 1. Kaset, 1. Yüz, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, Kasım 2002, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Nisan 2007, okuyan Hare Küçükkılıç. Modern dünyanın masal anlatıcısı Italo Calvino'nun Türkçe'de uzun süredir görünmeyen kitabı Görünmez Kentler tekrar elimizin altında. Kubilay Han'ın atlasında yolculuk eden Marco Polo, Batı'nın doğuyu gören gözünün kurduğu hayaller bir yanda, modern kentin içinden çıkılmazlığı ve geleceği öte yanda. Kitap bir alan, okur içine girmeli, dolanmalı. Belki kendini kaybetmeli ama belli bir noktada bir çıkış, hatta birçok çıkış bulmalı. Kitap dışarı çıkabilmek için bir yola koyulma olanağı. Okur kitabı eline aldığında yazarın kentleri arasında dolanacağından, önüne altın harflerle sunulan olasılıkları yutacağından, sonunda okuduklarını kendi zihnindeki ideal kentlere ekleyeceğinden emin olmalı. Okur, kitabı mümkünse büyük bir caddenin kenarına dizilmiş kahve masalarından birine ilişerek okumalı. Göz önündeki gerçekle göz önündeki kurguyu daha iyi görebilmek için. Belki de kent yaşamının kriz noktasına yaklaşmaktayız ve görünmez kentler, yaşanmaz hale gelen kentlerin kalbinden doğan bir rüya. Italo Calvino, 1923'te Küba'da İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Oğulları 2 yaşındayken Calvino ailesi İtalya'ya döndü ve San Remo'ya yerleşti. Savaş sırasında direniş hareketine katılan Calvino, savaştan sonra Komünist Parti'ye girdi. 20'li yaşlarında Einaudi yayın evi için çalışan antifaşist entelektüellerle, özellikle de Cesare Pavese ile ilişki kurdu. Daha sonra 1945 yılında Aretusa isimli dergide onun ilk öykülerinden birini yayınlatan Pavese olmuştur. Yazarlığın yanı sıra gazetecilik yapan, editör olarak çalışan Calvino, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan yazılarıyla savaş sonrası İtalyan edebiyatının önemli isimlerinden biri olmuştur. 1972 yılında İtalya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Premio Feltrinelli'yi kazandı. Calvino, 1985 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da öldü. Başlıca yapıtları Ağaca Tüneyen Baron 1957, Var Olmayan Şövalye 1959, Marco Valdo ya da Kentte Mevsimler 1963, Kozmokomik Öyküler 1965, Görünmez Kentler 1972, Çapraz Yazgılar Şatosu 1973, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu 1979, Palomar 1983, Amerikan Dersleri 1988. Işıl Saatçioğlu 1950 yılında İzmir'de doğdu. 1968'de TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü 1973'te bitirdi. 1990-91 yıllarında Floransa'da 20. yüzyıl İtalyan Edebiyatı ile ilgili çalışmalar yaptı. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladığı doktora tezi Italo Calvino'da gerçeklik katmanları üzerinedir. 1996'da doçent oldu. Saatçioğlu 1993 yılından beri İtalya'da yaşamaktadır. Başlıca çevirileri Italo Calvino Görünmez Kentler 1990, Giuseppe Ungaretti Batık Liman 1992, Dante Alighieri Yeni Hayat 1993, Mario Luzi Sevdiğim Kadınsa Müzik 1993, İtalyan Hermetik Şiir Antolojisi 1995, ayrıca Enis Batur'un Kandil, Sarnıç, Plutarkos'un Hayatları adlı şiir kitaplarını Imago Mundi adıyla İtalyanca'ya çevirdi. Işıl Saatçioğlu'nun kitap çevirilerinin yanı sıra çeşitli dergiler için yaptığı çok sayıda şiir, deneme çevirileri ve söyleşileriyle gerek Türkiye gerekse İtalya'nın önde gelen dergileri için yaptığı şiir dilini ve şiir metni çözümlemesini temel alan çalışma ve denemeleri de var. Görünmez Kentler üzerine. Görünmez kentler bildik kentler değil, kurmaca kentlerdir. Hepsine birer kadın adı verdim. Kitap kısa kısa bölümlerden oluşuyor. Bu bölümlerden her biri her kent için ya da genel anlamda kent kavramı için geçerli olan bir ipucu sunmalı. Tıpkı kağıt parçalarına yazdığım şiirlerim gibi bu kitap da geniş bir zaman dilimi içinde birbirinden farklı esinmelerimden yararlanarak parça parça oluştu. Ben yazarken bir sıra izliyorum. Kafamda dönüp duran fikirlerden yola çıkarak yazdıklarımı ya da yalnızca yazmayı istediğim şeylerin notlarını içine koyduğum birçok dosyam var. Eşya için bir dosyam var, hayvanlar için bir dosyam var, kişiler için, tarihi kahramanlar için, mitolojik kahramanları için, dört mevsim için, beş duyu için birer dosyam var. Bir dosyada yaşamımın kentleri ve kır manzaralarıyla ilgili sayfaları topluyorum. Bir diğerinde zamandan ve mekandan bağımsız hayali kentleri. Bu dosyalardan biri kağıtlarla tıka basa dolduğu zaman ondan nasıl bir kitap çıkarabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Böylece son yıllarda farklı evrelerden geçerek bu kentler kitabının peşinden gitmeye başladım. Arada sırada her seferinde minik bir parça yazarak. Kimi zaman yalnızca üzgün kentleri, kimi zaman yalnızca mutlu kentleri düşünmek geliyordu içimden. Bir dönem kentleri yıldızlı gökyüzüne benzettim. Başka bir dönemse kentin dışında günden güne yayılan çöplükten konuştum. Sanki kişiliğimden ve düşüncelerimden kaynaklanan bir günlük olmuştu bu. Her şey kent imgelerine dönüşüyordu. Okuduğum kitaplar, gezip gördüğüm sergiler, arkadaşlarımla yaptığım tartışmalar. Ama bütün bu sayfalar hala bir kitabı oluşturmaya yetmiyordu. Bir kitap, bana göre, başı ve sonu olan bir şey. Dar anlamda bir roman olmasa da. Kitap bir alan, okur içine girmeli, dolanmalı, belki kendini kaybetmeli ama belli bir noktada bir çıkış, hatta birçok çıkış bulmalı. Kitap, dışarı çıkabilmek için bir yola koyulma olanağı. Aranızdan biri bu tanımın şiir kitapları, deneme kitapları ya da büyük olasılıkla öykü kitapları gibi okunan, bunun gibi bir kitap için değil de olay örgülü bir roman için geçerli olduğunu söyleyebilir. Asıl söylemek istediğim, bunun gibi bir kitap da kitap olabilmek için bir kurguya sahip olmalı. Yani bir olay örgüsü, bir gezi tasviri, bir sonucu olmalı. Hiç şiir kitabım olmadı ama birçok öykü kitabı yazdım ve metinleri belli bir sıraya koymakta hep zorlandım. Bu iş sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Bu sefer daha en baştan her sayfaya bir dizge ismi vermeyi kafaya koymuştum. Kentler ve anı, kentler ve arzu, kentler ve göstergeler. Dördüncü bir alt başlığa kentler ve biçim demiştim. Ama bu başlık sonra bana fazla belirsiz göründü. Ve o da öteki ulamlara dağıldı. Kentleri yazmayı sürdürürken bir süre alt başlıkları çoğaltmak veya azaltmak ki bence iki dizge tartışmasız gerekliydi ya da hepsini ortadan kaldırmak konusunda kararsız kaldım. Birçok metni nasıl sınıflandıracağımı bilemediğim için yeni tanımlar aramaya koyuldum. Biraz soyut, hafif olan kentlerden bir grup oluşturabilirdim. Daha sonra bu ince kentler başlığı altında toplandı. Bazılarını ikili kentler adı altında toplayabilirdim ama sonra onları öteki gruplar arasında dağıttım. Öteki dizgeleri öngörememiştim. Son anda başka türlü sınıflandırdığım metinleri, özellikle anı ve arzu, yeniden dağıttığım zaman ortaya çıktılar. Örneğin, kendini görsel özellikleriyle belli eden kentler ve gözler ve kendini değiş tokuş ile belli eden kentler ve takas. Anı değiş tokuşu, arzu değiş tokuşu, geçmiş değiş tokuşu, kader değiş tokuşu. Oysa sürekli ve gizli kentler, kitaba vermeyi düşündüğüm biçim ve anlamı kavramaya başladığım zaman özellikle yani kesin bir amaçla yazdığım iki dizge. Üzerinde uğraştığım en iyi yapıyı, biriktirmiş olduğum malzemenin temelinde kurdum. Çünkü bu dizgelerin sırayla birbirlerini izlemelerini, kendi içlerinde kesişmelerini ve bu arada da kitabın işleyişinin o metinleri yazdığım kronolojik düzenden kopmamasını istiyordum. Sonunda her biri 5 metinden oluşan 11 dizgede karar kıldım. Belirli bir ortak iklime sahip olan farklı dizgelere ait metinlerden oluşan bölümler. Her ne kadar bunu açıklamaya çalışan çok olduysa da dizgeleri birbirine bağlayan yöntem mümkün olanın en basitidir. Daha önceden söylemem gereken şeyi henüz söylemedim. Görünmez kentler, Marco Polo'nun Tatar İmparatoru Kubilay Han'a sunduğu bir dizi gezi notu. Tarihi gerçek şöyle der. Kubilay, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın soyundan gelir. Ama Marco Polo kitabında ondan Büyük Tatar Han'ı diye söz eder. Ve bu da yazılı gelenekte böyle kalmıştır. Benden 13. yüzyılda Çin'e kadar ulaşan ve orada Büyük Han'ın elçisi olarak uzak doğuyu köşe bucak dolaşan şanslı Venedikli tacirin gezi notlarını izlemem istenmedi. Doğu artık uzmanlara bırakılmış bir konu ve ben bu konuda uzman değilim. Ama yüzyıllar boyunca fantastik ve egzotik bir sahne düzeni olarak Minione'yi esin almış yazar ve şairler var. Kolariç ünlü bir şiirinde Kafka İmparatoru'nun haberinde Buzadi Tatar çölünde, oysa yalnızca Binbir Gece Masalları bu tip bir yazgıyla övünebilir. Öteki edebi eserlerin içlerinde yer bulduğu hayali kıtalara, başka yerlerin kıtaları, ki bugün başka yer diye bir yer yok denebilir. Sanki bütün dünya tek bir şekle bürünüyor, dönüşen kitaplar. Ütopik gezgin, dünya yıkıma uğradığı için uçsuz bucaksız gücünün değerini kaybetmekte olduğunu anlayan bu melankolik imparatora imkansız kentleri anlatıyor. Örneğin yayıldıkça yayılan ve sürekli genişleyerek aynı merkezde birçok kente dönüşen mikroskopik bir kent, sonra boşluğa asılı örümcek ağı kent ya da Mariana gibi iki boyutlu bir kent. Kitabın her bölümü Marco Polo ve Kubilay Han'ın düşünüp yorum yaptıkları italik harflerle dizilmiş bir kısımla sürüp gidiyor. İlk önce Marco Polo ve Kubilay Han'ın ilk metinlerini yazmıştım. Ama daha sonra kentleri yazmayı sürdürürken başkalarını da yazmak geldi aklıma. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk metin üzerinde çok çalıştım ve elimde çok malzeme oluştu. Bir noktadan sonra elimde kalanlarla çeşitlemeler yarattım. Elçilerin dili, Marco'nun jestleri ve böylece farklı söylemler oluştu. Kentleri yazmayı sürdürdükçe yazdıklarım hakkında Marco Polo ve Kubilay Han'ın görüşleri olabilecek düşünceler doğuyordu ve bu düşüncelerin her biri dikkati kendi üzerinde topluyordu. Ve ben de her söylevi kendi haline bırakmak istiyordum. Böylece elimde başka bir grup malzeme daha oluştu. Bunu da geri kalanıyla paralel sürdürmeye çalıştım ve ona birkaç montaj yaptım. Öyle ki bazı diyaloglar birden kesiliyor ve sonra tekrar devam ediyor. Kısacası kitap oluşurken kendini tartışıyor ve sorguluyor. Bunun kitabın yaşama geçirdiği düşüncenin yalnızca çağını aşan bir düşünce olmadığına inanıyorum. Ama size sunulan kimi zaman belirli, kimi zaman belirsiz, gelişen modern kent üzerine bir tartışma. Kentli birkaç arkadaşımdan kitabın onların sorunlarının farklı noktalarına işaret ettiğini öğreniyorum ve kökenlerimizin aynı olması da rastlantı değil. Kitabımda Big Numbers'ların metropolleri yalnızca sonlarda ortaya çıkmıyor. Arkaik bir kentin yaşama geçirilmesi yalnızca göz önündeki bugünün kentleriyle yazıldığı ve düşünüldüğünde anlam kazanır. Bugün kent kavramı bizim için ne anlama geliyor? Onları kent olarak yaşamanın gittikçe zorlaştığı şu günlerde kentlere son bir aşk şiiri gibi bir şey yazdığımı düşünüyorum. Belki de kent yaşamının kriz noktasına yaklaşmaktayız ve görünmez kentler, yaşanmaz hale gelen kentlerin kalbinden doğan bir rüya. Metropollerin tamamını bloke ederek zincirleme zararlar doğurabilecek büyük teknolojik sistemlerin çekiciliğinden konuşulduğu kadar, doğal ortamın yıkımından da aynı süreklilikte konuşuluyor. Çok büyük kentlerin yaşadığı kriz, doğanın yaşadığı krizin diğer yüzüdür. Megapollerin imgesi, dünyayı kaplayan tek, sürekli kent benim kitabıma da hükmediyor. Dünyanın sonunu ve felaketleri önceden bildiren kitaplardan yeterince var. Onlardan bir tane daha yazmak gereksiz olurdu. Her şeyin ötesinde benim doğama aykırı bu. Benim Marco Polo'mun kalbinde yatan, insanları kentlerde yaşatan gizli nedenleri, krizlerin ötesinde değerleri olan nedenleri keşfetmek. Kentler birçok şeyin bir araya gelmesidir. Anıların, arzuların, bir dilin işaretlerinin. Kentler takas yerleridir. Tıpkı bütün ekonomi tarihi kitaplarında anlatıldığı gibi. Ama bu değiş tokuşlar yalnızca ticari takaslar değil. Kelime, arzu ve anı değiş tokuşlarıdır. Kitabım mutsuz kentlerin içine gizlenmiş, sürekli biçim alıp yitip giden mutlu kentler imgesi üstüne açılıp kapanıyor. Neredeyse bütün eleştirmenler kitabın son cümlesine takıldılar. Cehennemin ortasında cehennem olmayan kim ve ne var, onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek. Son satırlar olduğu için herkes onu bir sonuç, masaldan edinilen bir ders olarak gördü. Ama bu kitap çok yüzeyli ve sonuçları da her yerde, bütün köşelerine uzun uzun yazılmış ve hiçbiri bu sonuncusundan daha az epigramatik ya da epigrafik değil. Eğer bu cümle en sondaysa elbette bu bir tesadüf değil. Şunu söyleyerek başlayalım. Şu son bölümcük iki finale sahip. Ki bu her ikisinde de gereksinim var. Ütopik kent üzerine olan, Her ne kadar onu ayırt edemesek de onu aramaktan vazgeçemeyiz ve cehennem kent üzerine olan. Bir şey daha var. Büyük Han'ın atlaslarından söz eden bu son italik kısım geri kalanı eleştirmenler tarafından pek önemsenmemiş. İlk metinden son metne kadar bütün kitaba olası değişik finaller önermekten başka bir şey yapmıyor. Ama simetrik bir kitabın anlamını ortalarda arayan başka bir yol daha var. Tıpkı hafızanın ilk örneklerine geri dönüşü gibi. Marco Polo'nun Venedik anılarında kitabın derin köklerini bulan psikoanalitik eleştirmenler var. Oysa yapısal gösterge bilimciler onu kitabın tam orta noktasında aramak gerektiğini söylediler. Ve bir eksiklik imgesini Bauchi adlı kenti buldular. Burada yazarın yargısının oldukça fazla olduğu açık. Kitap açıkladığım gibi biraz kendiliğinden oluştu ve yalnızca olduğu gibi metin bu ya da şu okumayı onaylar ya da dışarıda bırakabilir. Diğerlerinin arasına karışmış okur olarak şöyle diyebilirim. 5. bölümde tuhaf bir şekilde kent temasına bağlı bir hafiflik teması kitabın tam kalbinde gelişiyor. Hayali açıklık olarak çok iyi bulduğum bazı metinler var ve belki bu tel tel biçimler, ince kentler ya da ötekiler kitabın en parlak bölümü. Söyleyecek başka sözüm yok. İtalyancadan çeviren Tanay Burcu Ural. Görünmez Kentler ve Kesinlik. Italo Calvino. Geometrik rasyonellik ile insan yaşamlarının iç içe geçmiş yuma arasındaki gerilimi dile getirmek açısından bana daha geniş olanaklar sunan daha karmaşık bir simge kent simgesidir. İçinde en çok şeyi söylemiş olduğuma inandığım kitabım Görünmez Kentler'dir. Çünkü Görünmez Kentler'de bütün düşüncelerimi, deneyimlerimi ve varsayımlarımı bir tek simge üzerine yoğunlaştırabildim. Bu kitapta gerçekleştirdiğim bir başka şey de bir öncüllük, ardıllık ya da hiyerarşi değil, içinde çok sayıda yolun izlenebileceği, çeşitli yönlere budaklanmış, çok değişik sonuçların çıkarılabileceği bir ağı imleyen bir dizilim içinde her kısa metnin ötekinin yanı sıra durduğu çok yönlü bir yapıyı kurmuş olmamdır. Görünmez kentlerde her kavram ve her değerin iki yönlü olduğu çıkar ortaya, kesinliğinde. Belli bir noktada Kubilay Han kişiliğinde her şeyi aklın ölçülerine vurma eğilimini canlandırır ve imparatorluğu hakkındaki bilgiyi bir satranç tahtasındaki satranç taşlarının değişik dizilimlerine indirger. Marco Polo'nun kendisine en ince ayrıntısına kadar anlattığı kentleri Kubilay Han kalelerinin, fillerin, atların, şahların, vezirlerin, piyonların satranç tahtasındaki siyah ve beyaz kareler üzerindeki şu ya da bu dizilimiyle temsil eder. Bu işlem Kubilay Han'ı şu sonuca götürür. Fetihlerin nesnesi, her parçanın üzerinde durduğu, hiçliğin simgesi şu satranç tahtasından başka bir şey değildir. Ama tam o anda beklenmedik bir şey olur. Marco Polo, Kubilay Han'ı kendisine hiçlik gibi görünen şeyi daha yakından gözlemlemeye davet eder. Yüce Han, oyunla özdeşleşmeye çalışıyordu. Ama şimdi de oyunun amacına akıl erdiremiyordu. Her partinin sonu bir kazanç ya da kayıptır ama neyin? Üzerine oynanan şey neydi? Şahmat noktasında kazananın eliyle düşürülüp kenara itilen şahın ayakları dibinde bir hiç kalır. Siyah ya da beyaz bir kare. Özlerine varabilmek için fetihlerini soyutlaya soyutlaya son işlemle yüz yüze gelmişti Kubilay. İmparatorluğun binbir hazinesi son ve kesin fethin yalancı kılıflarıydı yalnızca. Düzgün, cilalı bir tahta parçasıydı fethedilen. Ve Marco Polo konuştu. Senin satranç tahtanda iki ağaç kullanılmış efendimiz. Abanoz ve ak ağaç. Aydın bakışının ısrarla üzerinde durduğu bu parça bir ağaç gövdesinin kurak bir yılda büyüyen halkasından kesilmiş. Lifler nasıl dağılıyor görüyor musun? İşte şurada belli belirsiz bir düğüm fark ediliyor. Erken bir ilkbahar günü bir tomurcuk fışkırmaya çalışmış besbelli. Ama gecenin çiği geri çekilmeye zorlamış onu. Yüce Han o ana dek yabancının Tatar dilinde kendisini bu kadar akıcı, bu kadar rahat ifade edebildiğini fark etmemişti. Ama onu asıl şaşırtan bu değildi. İşte daha iri bir delik. Belki de bu kurtçuğun yuvasıydı bu. Tahta kurdunun olamaz çünkü doğduğu andan başlayarak durmadan oyardı o ağacı. Yapraklarını kemirerek ağacın kesime ayrılmasına neden olan bir tırtılın yuvası olmalı. Daha çıkıntılı komşu kareye tam bitişsin diye bu kenarı hafifçe yontmuş marangoz keskisiyle. Boş ve düzgün bir tahta parçasında okunabilecek şeylerin kalabalığında boğuluyordu Kubilay. polo konuşmayı, abanoz ormanlarına, nehirleri bir uçtan bir uca geçen kütük yüklü sallara, rıhtımlara, penceredeki kadınlara vardırmıştı bile. Yukarıdaki sayfayı yazdığım andan başlayarak kesinlikle ilgili arayışımın iki yöne doğru dallandığı açıklık kazandı gözümde. Bir yanda olası olayların işlemler yapmaya, teoremler kanıtlamaya uygun soyut şemalara indirgenmesi, öte yanda şeylere özgü duyumsal yönü olabildiğince kesin bir dille aktarmak için gösterilen sözel çaba. Gerçekte benim yazım hep iki farklı bilme biçimine karşılık gelen iki değişik yolun karşısında bulmuştur kendisini. Bir yol içinde birleşen doğruların, yansımaların, soyut biçimlerin, güç vektörlerinin izini sürebileceğimiz bedenden arındırılmış bir rasyonelliğin zihinsel uzamında hareket eder. Öteki yol ise nesnelerle dopdolu bir uzamda hareket eder. Ve yazılmış olanın yazılmamış olana, söylenebilecek ve söylenmeyecek şeylerin toplamına uydurulması yönündeki kılık kırk yaran bir çabanın sonucunda sayfayı sözcüklerle doldurarak ve uzamın sözel karşılığını bulmaya çalışır. İkisi de hiçbir zaman tam olarak gerçekleştiremeyecekleri kesinliğe yönelik iki farklı itki. İlk yolun kesinliği mutlak olarak gerçekleştirememesinin nedeni doğal dillerin yapay dillere oranla her zaman daha fazla bir şeyler söylemesi, her zaman bilginin özünü bozan belli nicelikteki bir gürültüyü içermesi, ikinci yolunsa bizi çevreleyen dünyanın yoğunluğu ile sürekliliğini yansıtmada boşluklar göstermesi, parçalı bir nitelik taşıması, yaşanabilecek şeylere oranla her zaman daha az bir şeyler söylemesidir. Çeviren Kemal Atakay. Giriş. Italo Calvino. Italo Calvino 1960 yılı başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde uzunca bir geziye çıktı. Yale ve Harvard'a dek uzanan bu yolculuğun ilk durağı New York, hafifliği, saydamlığı ve kısacık tarihi ile Paris'in ve Venedik'te gizli San Remo'nun panzehiri olmasına karşın Calvino'nun kişiye özel atlasındaki ayrıcalıklı kentlerden biriydi. Geometrik, kristal, geçmişsiz, derinliksiz, dıştan bakıldığında gizsiz bir kent. Kubilay Han'ın rüyalarına giren uçurtmalar kadar hafif, seyrek, dantel kentlerin, cibinlikler gibi saydam kentlerin yaprak damarlarına, el çizgilerine benzeyen ve aldatıcı opak kalınlıkları içinden bakıldığında görünen telkari kentlerin günümüze düşen gölgesi. İmgelem düzleminde Elaine Rob Grillad de tutkundur New York'a. Bir simge yaratma sorunu yoktu artık biliyordum. Gerçek bir kentten söz edip tümüyle düşsel bir kent yaratabilirdim. Osola 239, ayrıca bakınız Rob Grillad. Calvino, bu düş kentinin Columbia Üniversitesi'nde İtalyan romanının kimlik, dil ve coğrafya sorunlarından söz edecek, kendi içinde alt bölümlere ayrılamaz bu edebiyat ve kültür magmasında kendi yerini ve ilişkilerini saptamaya çalışacaktı. Herkes bana İtalyan edebiyatının bugünkü durumu ile ilgili sorular soruyor. Fransız meslektaşlarıma gıpta ediyorum. Herkesin kesin cevapları hazır. Kendilerini yeni roman ya da bakış okulu çerçevesinde anlatıyorlar. Peki, hiçbir okula ait olmayan ben ne yapmalıyım? İtalyan edebiyatı gibi kendine özgü, gerçek okulları olduğunun söylenmesi zor, çok karmaşık ve birbirinden çok farklı yazar kişiliklerinden oluşan bir edebiyatı nasıl anlatmalıyım? Fransızlar ürünlerini uluslararası edebiyat panayırına hemen popülerleşiveren etiketlerle sundular her zaman. 15 yıl önce varoluşçuluk, 20 yıl önce gerçeküstücülük vardı. Oysa İtalyanlar tanımlanamaz bir malı satmak istiyorlar. 20-25 yıl önce İtalyan edebiyatı anlaşılmaz edebiyatı olmak istediğinde onun da etiketli bir okulu vardı, hermetizm. 15 yıl kadar önce içgüdüsel ve basit bir dünyanın edebiyatı olmak istediğinde gene bir etiketi vardı, yeni gerçekçilik. 1980-46-47. Bu sözlerin Calvino'dan söz etmeye soyunan birini pek yüreklendirmediği açık. Araştırmacının duracağı ve bakacağı noktayı seçerken yaşam yapıt öyküsünü bir ilişkiler ağına yerleştirerek yazara bir derinlik kazandırması, onun insan, aydın ve yazarlık serüveninde öne çıkarılacak iz düşümün hangi mercek altına odaklaşıp nerede yakıcılık kazandığını saptayabilmesi hiç de kolay değil. Öncelikle felsefe, metafizik, gösterge bilim, sosyoloji ve psikoloji potasında eriyen bir edebiyatın hücrelerine dek sinmiş çağdaşlık ve kimlik krizinin kristal geometrisini ve sayılar dünyasında aradığı biçim ve düzen tutkusunu kavraması, sonra da bu tutkuyu masala dönüştüren labirentlere büyük bir inançla girmesi gerekiyor. Calvino ve Borges'in birbirinden habersiz olarak şairin inancı inanmazlığın askıya alınmasıdır diyen Coleridge'den söz etmesi bir rastlantı değil kuşkusuz. Calvino edebiyatını uzmanlar sonsuz bir yapboz oyunu olarak tanımlıyor. Ancak bu körebeyi okurun da oynaması gerek. Dil bilimin kişi adıllarıyla kurduğu bir gönderen gönderilen, gösteren gösterilen koridorunda okur, okur ve yazar olmayı, yazarın durmadan çoğalan beniyle birlikte çoğalmayı ve oyun bittiğinde mozaik bir kimlikle yeniden tekilleşmeyi öğrenmeli. Yapısı ve diliyle cehenneme dönüşmüş bir yazıda ortaya çıkan bu uzlaşmaz ben hakikat ikilisinin sancısı masalda mitik bir dünyada kurmalı. Calvino, kurmaca edebiyatının tabularını Atalarımız başlığıyla yayımladığı üçlü romanıyla zorlamaya başladı. Zaman ve mekanın kutsallığından kurtulmak için masalı seçmesinde, Eunaudi yayın evi için derlediği 1956 yılında yayınlanan İtalyan masallarının büyük etkisi yadsınamaz. Kitabın giriş yazısı şöyle kapanıyordu. Şunu söylemeliyim ki bu sanrı bir tür mesleki hastalık değildi. İşin başından beri bildiğim, daha önce de değindiğim bir inancımın sağlaması oldu bu deneyim. Artık hiç kuşkum yok, masallar gerçektir. Calvino'nun savaş sonrası İtalyan yeni gerçekçiliğinin kısır döngüsünden kurtulup, öncü Avrupa ve Fransız edebiyatıyla bütünleşerek yeni bir biçim ve dil arayışına girmesinde, onun 20 yıla yakın Paris keşişliği döneminde Quesnau, Barthes, Perec, Valéry, Baudelaire, Voltaire ve Fourier ile kurduğu yakınlığın yanı sıra Proust, Joyce ve Kafka, Stevenson, Kipling, Dickens, Nevo ve Poe'nun ve 1945'ten başlayarak hemen hemen bütün genç İtalyan yazarlarını etkileyen Amerikan edebiyatının büyük rolü vardır. Özellikle öncü Fransız edebiyatına duyduğu yakınlık, Calvino'nun yazar kimliğinde zaman zaman yaşadığı ve sürekli yinelenen içsel bir ikilemin sorumlusu olabilir. Daniele Del Giudice ise Calvino'nun belki de ben bir İtalyan yazarı değilim, belki bir Fransız yazarıyım dediğini aktarır. Oysa bu ikilem hemen her zaman İtalyanlıkta yatışacaktır. Nitekim Maria Corti ile 1,5 yıl süren yazılı söyleşisinde Calvino bunu kabul eder. İtalyan edebiyatı bana tıpatıp uygundur ve kendimi onun dışında bir yerde asla düşünemem. Corti 22. Gerçekten de Calvino hiçbir kültür ve edebiyata, Dante'ye, çılgın bir şiir böylesine yaşam aşkıyla dolu, böylesine gerçekçi, böylesine insan diye söz ettiği Aristo'ya, Galileo ve Leopardi'de yakın olduğu kadar yakın olmadı. Calvino Poetikası'nın vasiyetnamesi Amerika dersleri bunun kanıtı sayılabilir. İtalyan edebiyatı ve geleneğiyle yakından tanışık biri, kitabın hücrelerine sinmiş bu geleneğin Calvino'nun 2000'li yıllar için önerdiği hafiflik, hızlılık, kesinlik, görünürlük, çokluk ve tutarlılık gibi değerleri irdeleyen en etkin sözcü olduğunu sezecek, Calvino'ya tüm zenginliği ve çeşitliliğiyle arka çıkan dünya edebiyatının kitabın hiçbir yerinde onun unutturamadığını, bastıramadığını hemen görecektir. Gelecek için bırakılan öğütlerin gerisinde Dante, Cavalcanti, Galileo, Leopardi ve Gadda ile Sicilya masalları, geç Rönesans kargaşasından katı bir politika dersi çıkaran Machiavelli'nin çağdaşı, alaycı, güvensiz, hüzünlü ama gülen masal ustası Aristo vardır. Onun kahramanlarını geleceğe taşır Calvino. Orlando'yu, Angelica, Ruggiero, Bradamante, Astolfo'yu yönlendiren şey geçmişe değil, geleceğe yönelik bir enerjidir. Bundan kesinlikle eminim. Calvino edebiyatının masalla gerçek arası dinamiği, ütopya ile ilişkisi, çöp ve karıncalarla kaplı bir dünyanın ortasını açtığı labirent, Saussure'ün göstergenin nedensizliği ilkesinden yola çıkarak, Claude Lévi-Strauss ve Barthes'in öğretisi çerçevesinde insan-hakikat ilişkisini edebiyatın baş kişisi yapar. Chomsky'nin izinde onu durallıktan kurtararak korkunç bir devinimin öznesi kılar. Calvino, Apollinaire'nin düzene karşı serüven denklemini düzen içinde serüven olarak yeniden kurar. Schopenhauer'un bunalımı denklemin üçüncü bilinenidir. Bu üç bilinenli denklemi çözmek için seçtiği biçim ve üslup onu öncü edebiyatın önemli üyelerinden biri yapacaktır. Öncü sanatsal ereğe politikadan arınmışlığı da eklersek, savaş sonrası İtalyan kültür arenasında kişinin ödeyeceği bedel marjinallik ve sorumsuzluk damgasıydı. Çünkü o yıllarda edebiyatın en büyük değer bulduğu borsa politikaydı. Calvino'nun bir daha ayrılmamak üzere masal ve düş boyutuna yöneldiği atalarımızdan başlayarak yeni gerçekçi iklimin dayattığı politik sorumluluğu giderek reddetmesi tıpkı hermetikler gibi onu da büyük saldırılarını hedefi yaptı. Bilinçsiz de olsa İtalyan aydını o ana dek bir saray adamı, sanat koruyucularının sanat danışmanı olmuş ancak kendisine özel bir alay ve küçümseme adası ayırarak özgürlüğünü bu alanda korumaya çalışmıştı. Yeni kapitalizm saray şairlerini şirket yönetimlerini çağırıyor, ayrıcalıklı ve yüksek maaşlı Machiavelli modelleri öneriyordu. İtalyan gerçeği hızlı bir değer değişimiyle yüz yüzeydi. Bir tarım toplumu sanayi toplumuna dönüşüyordu. En güvenli yol sistemin bir parçası olmaktı. İkiye bölünen Vicont'un kahramanı genç Medardo gibi İtalyan aydını, yazar ve sanatçısı kafasının bir yarısıyla patrona hizmet ediyor, diğer yarısıyla da bu durumu protesto ediyordu. Uzlaşma üstesinden gelinemez bir nevroz çıkarmıştı ortaya. Calvino bu nevrozu kendince şöyle çözümlüyordu. Keşke her şey böyle ikiye bölünebilse. Böylece herkes bön ve cahil bütünlüğünden kurtulabilse. Bir bütündüm ben ve her şey doğal, karmakarışık ve anlamsızdı gözümde. Her şeyi gördüğümü sanıyordum. Oysa gördüğüm bir kabuktu yalnızca. Eğer bir gün kendinin yarısı olabilirsen, ki bunu bütün gönlümle dilerim, bütünlüğü olan beyinlerin sıradan zekasını aşan şeyleri anlayacaksın. Kendi yarını ve dünyanın yarısını yitirmiş olacaksın. Ama geride kalan o yarı bin kez daha derin, daha değerli olacak. Hatta her şeyin sana benzer şekilde ikiye bölüp parçalanmasını izleyeceksin. Çünkü güzellik, bilgelik ve adalet parçalardan oluşan şey de vardır. 1952-51-52. Bütünlüğünü korumak isteyenler için politik ve sosyal alanda demirleyecek en sağlam liman İtalyan Komünist Partisi'ydi. Faşizmin ardından gelen müthiş bir coşku ve özgürlük ortamı, İtalyan Komünist Partisi'ni aydın için şaşmaz bir kimlik aracı haline getirmiş ve edebiyat, tarih ve politikayla içli dışlı bir ilişki içinde öz yaşamsal öykülerin hücumuna uğramıştı. Edebiyat, dil ve politikanın işlevleri kör düğümü olmuş, ideal birey ve aydın tanımı gitgide zorlaşmıştı. Gerçek İtalyan aydınlarının ilgilendiği belli başlı konu, birey, toplum ve dil sorunları ile aydının doğru yeriydi. Marksçı ideolojinin revizyonunu talep eden Nuovo Ufficiana, sanayi ile edebiyat arasındaki zorlu ilişkiyi irdeleyen Menabo ve Politecnico gibi dergiler, Calvino'nun Risorgimento'yu bile geride bırakan en büyük halk dayanışması olarak tanımlandığı ulusal, sosyal, kolektif ve öz yaşam öyküsel yeni gerçekçilik ikliminin labirentlerini yepyeni bir yazıyla zorluyordu. Pier Paolo Pasolini, ustası Carlo Emilio Gadda'nın izinde edebiyatı dil ve lehçe çeşitlemeleriyle bir tür deneyimciliğe açıyor. Vittorini, politikayla kronik yazılır, tarihi yapan şey edebiyattır sloganıyla edebiyatı politikaya araç kılmak isteyen Togliatti'ye müthiş bir savaş açıyordu. İtalyanca'nın mucidi Dante'nin Toskana dili, Petrarca, Boccaccio ve Pietro Bembo örneklerinde geliştikten sonra her büyük krizin ardından bıktırıcı bir biçimde boy gösteren klasikçiliğe yönelerek Toscano'yu unutmuş, barok dönemde kulağa yönelerek bir anlatı aracı olmaktan öteye geçememişti. Dil artık özgürleşmeli, araç değil öz olmalı, kendi başına var olmalı, kendi kurallarından emir almalıydı. Bu bağlamda düz yazı geleneğinden yüzyıllar boyu yoksun kalmış İtalyanlara klasikçilikle göbek bağını koparmış İtalyan örnekler bulmak kolay değildi. Alain Robbe-Grillet önemli bir yabancı model oldu. Robbe-Grillet dil sorunlarını öne çıkarıyor, sanatın dünyadaki kaosun bir kanıtı olması gerektiğini söyleyerek insansız bir romanın gerçek üstüne yönelmesinin gerekliliğini savunuyordu. Nesnelerin insan üzerinde müthiş bir zafer kazanacağı konusunda kehanette bulunmuştu. Haklı çıktı. Robbe-Grillet ve Barış Okulu'yla ara ara giriştiği kavgalara rağmen Calvino bu konuda onun hakkını teslim ediyordu. Robert Grille yazısıyla yaşadığımız gerçeği tam tamına yansıtan bir dünya modeli kurmuştu. O kadar ki bunu ister paylaşalım ister paylaşmayalım, bugün hala o modelden ayrılmak mümkün değil. Özellikle betimleme, yani şeylerin özünü vermek söz konusu olduğunda. Bonura 110. Sosyoloji alanında Frankfurt Okulu'nun etkileri ancak 1950'li yılların sonuna doğru ulaştı İtalya'ya. Bu dünyayı değiştirme girişiminin ereği sanayi kültürüne başkaldırmaktı. Adorno ve Horkheimer'a göre sanat düzene ne kadar başkaldırırsa kaldırsın gene sanayi kültürünün bir parçası olacaktı. Geçerli tek sanat, biçimde uygulanacak kaos aracılığıyla kargaşayı, insanın yitmişliğini ve kimlik sorununu üreten bir sanat olabilirdi ancak. Bütün genç İtalyan yazarların faşizme karşı ortak bir ülkede direniş hareketine katıldıkları yılları izleyen bu dönemde, İtalyan edebiyatının büyük sorunu, yeni gerçekçiliğin öz yaşam öyküler girdabından çıkarabilmek, estetik ideallerin göz ardı etmeksizin ideolojik seçimleri edebiyata taşıyabilmekti. Trajik bir ilk gençlik döneminin ardından, Aydın'ın edebiyata duyduğu tutkunun, dünyanın yazgısıyla ilgili tutkularla bütünleşmesinden daha doğal ne olabilirdi? Hepsi dünyayı ve yaşadığı dönemin önem ve trajikliğini aktaracak sözcükler, imgeler arıyordu. Alplerin ötesinden İtalya'ya süzülen ve yeni gerçekçilik iklimiyle yüz yüze gelen yeni kültürün benimsenmesi aşaması ve kavgası sırasında Calvino, ilk kitabıyla bir çocuğun gözünde daha da sorunsallaşan faşizm içinde var olma sorununu gene yeni gerçekçi bir bakış açısından ele almıştı. Il sentiero dei nidi di ragno, 1947. Satır aralarını okumayı bilen herkes bu kitabın Calvino'nun ileride seçeceği düşsel edebiyatın ilk habercisi olduğunu anladı. Ergin yerine bir çocuk seçmiş, onun gözünden bakarak gerçeği çarpıtabilmiş, ussal ve ideolojik kalıpları zorlamıştı. 1949'da ikinci kitabı Karga Sona Kaldı çıktı. Özellikle direniş hareketiyle ilişkisi açısından Sentiero'ya bağlanabilecek bu öyküler, yer yer görünen serüven masal temalarıyla düşsel edebiyata gizil bir ilgenin varlığını doğruluyordu. Yakın dostu Pavese'nin kalem sincabı adını taktığı Calvino, 1960'lı yılların ortalarına dek gerçek ve masal arasında gitti geldi. Marco Valdo, Zor Yaşam, Zor Sevdalar, Gözlemci gibi roman ve öykülerde günlük gerçeğe, çevre ve politikaya ilişkin sorunları belgesel bir yazıda irdeliyor. Bu sorunları öyküyü yaratmaktan çok öykünün yarattığı bir kişinin bilincinde alaylı bir gülümsemeyle ele alıyordu. Gerçek anlamda masala geçiş süreci atalarımızda 1960 toplanan ikiye bölünen Vicont 1952, ağaca türeyen Baron 1957 ve var olmayan şövalye 1959 ile gelişti. Calvino, modern yaşamın ritmini göstermek için Şarlman şövalyelerinin savaş ve düellolarını anlatmaktan daha iyi bir yol düşünemediğini söyleyerek belgesel ve gerçekçi yazıdan uzaklaşıyor, gene alegoriden güç almasına karşın düşselliğin kapılarını aralıyordu. Henüz gerçekten kesin bir kopma değildi bu. Gerçeğin meseli işlevini yüklenen bir masaldı. Ancak İleride Calvino'nun adını büyük bir labirent ustasının hanesine yazacak ustaşı bir yazıya atılan ilk adımlardı. Gerçekle arasına koyduğu uzaklığı arttırdıkça Calvino, aktif politika ve gazetecilik yaşamından uzaklaştı. 1955 Macaristan utancının ardından 1957'de İtalyan Komünist Partisi'nden resmen ayrıldı. Partinin yayın organı Unita ile aktif ilişkisini kesti. Tek mesleği edebiyat olan muhalif aydın kimliğini bir daha hiç değiştirmedi. Bu bilince ulaşmada kendi kuşağının hermetizmden aldığı yaşam dersini yadsımaz Calvino. Gençliğimizin şairinin Montale olması boşuna değildi. Onun kapalı, katı, zor, kişisel ve içten bir ilişki dışında tarihle bütün bağlarını koparmış şiiri hepimizin çıkış noktasıydı. Onun kayalık, kuru, buzul, negatif ve düşlere kapalı dünyası kök salabileceğimiz en sağlam toprak oldu. Pek küçümsenecek bir miras değil. Montale, Uneretti, Bianchi, pek olabileceğimiz şeylerin yaşanacak büyük acılara gebe ve çok seyrek olduğunu öğrettiler bize. Bir stoacılık dersiydi bu, 1960. Ancak Calvino sosyal, kültürel ve politik gerçeklerden kopukluklarını sert bir dille eleştirdiği hermetiklerin fil dişi kulesinde çekilmedi. Zekanın karamsarlığıyla iradenin iyimserliğini savunan Gramsci geleneğine bağlılığını sürdürüyor, Pintor'un izinde muhalifliğin keskin zekası olacak bir edebiyatı talep ediyordu. Zeka ve irade, bunları önermek bile bireye inanmak, onun ayrışmasını reddetmektir. Bugün hiç kimse tarihsel sorunları çoğul, kitlesel ve sınıfsal açıdan ele almayı öğrenmiş, bu ilkeleri benimsemiş kişiler arasında kavga veren biri kadar bireysel kişiliğin değerini, bireysellikte nedenli kararlılık bulunduğunu, kendisi ve başkaları için bireyin her saniye ne çok seçim yapabileceğini öğrenemez. Özgürlüğü, sorumluluk ve dehşeti tanıyamaz. Bizi her şeyin ötesinde ilgilendiren şey, insanın geçirdiği sınavlar ve bunların üstesinden gelme biçimidir. En uzak masallar hep bunu anlatır. Ormana bırakılmış çocuk, vahşi hayvanlar ve büyülere karşı savaşan şövalye, insanla ilgili bütün tarihlerin değişmez öngörüsünün, ahlak simgesi bir kişinin acımasız bir doğada ve ya da toplumda yaşayarak kendisini gerçekleştirdiği büyük örnek roman kurgularının temel ögeleridir. 1955-23. Bu yaşam dersi Calvino'nun yaşama bakışını biçimlendirir. Aydın sürekli muhalefette olmalı. Her türlü düzenle bütünleşmeyi reddetmeli, sosyal gerçekleri bütünlüğü içinde daha iyi görüp değerlendirebilmek için kendisini uzaklara taşımalıdır. Bu ilke atalarımızda metafora dönüşür. İkiye bölünen Vicomte, gerçek benin öteki benle yaşadığı ikilemi, var olmayan şövalye, işleviyle özdeşleşmiş tek boyutlu insanın bilincine bile varamadığı yabancılaşmışlığı anlatır. Ağaca tüneyen baron ise insana uzak bir bakış önerir. Calvino uzmanlarının pathos della distanza, uzaklığın acısı tanımıyla açıkladığı bu yeni çözüm, görünmez kentler, Bauchi'de çoğul bir yaşam biçimine dönüşecektir. Yerde nadiren görülür Bauchi sakinleri. Gerekli her şey vardır yukarıda. Bu yüzden aşağıya inmemeyi yeğlerler. Bauchi sakinleriyle ilgili üç varsayım var. Dünyadan nefret ettikleri ya da onu her türlü temastan kaçınacak kadar saydıkları, dünyayı kendilerinden önceki haliyle sevdikleri, dürbün ve teleskoplarını aşağıya çevirip kendi yokluklarını hayranlıkla seyrederek tek tek her yaprağı, her taşı, her karıncasıyla onu bakıp usanmadan inceledikleri. Gözlemci, 1950'li yılların ideolojik sorunları ve biçimsel seçim arayışlarından 1960'lı yılların yabancılaşma ve kimlik sorunlarına geçişte Calvino edebiyatı açısından önemli bir yol sapağıydı. Gerçek, yakından dövüşlemeyecek kadar kaypak ve çoğuldu. İnsan kendisine ve dünyaya yabancılaşmış, donmuş ve tarihin dışına sürüklenmişti. Toplum her kesimiyle kristalleşmiş, durallaşmıştı. Üretim-tüketim ideolojisi, özgürlük ve yaratıcılık olanaklarını tümüyle almıştı bireyin elinden. Kültürel veya politik en köktenci yanıtlar, en tümel karşı çıkışlar düzenin bir parçası oluyor, düşüncelerimizi yayan araçlar düşünmemizi engellemeye çalışıyordu. Calvino 1961-2-33. Calvino'nun keskin, alaycı ve hüzünlü bakışı topalların, delilerin, canavarların üzerine çevrilmişti. Roman, aydın bilincini kemiren ahlak sorununu, aydınlanmacıların büyük düşü insan-doğa-tarih uyumunun artık geri dönülmez bir biçimde yitmişliğini sorguluyordu. Yaygın bir sanayi kültüründe kişinin referansı artık nesneler ve şeylere karşı sürdürülecek aktif bir kavga olamazdı. Yeni karşı koyma yolları bulunmalıydı. Edebiyatta, yazarla okul arasında yeni iletişim biçimleri araştırılmalı, edebiyatın biçimi ve işlevi değişmeli, edebiyat diğer bilim dallarına açılmalıydı. Bireysel dil bilimin bilim olarak kalmak istiyorsa, eninde sonunda edebiyata bütünsel bir yazıya dönüşeceğini ve şu an için yalnızca edebiyatın tekelinde bulunan dil zevkini de kendisi için talep edeceğini savunan Barthes'e, bilime onun kendisine güvendiğinden daha çok güveniyor diyerek ilgiyle aynı zamanda biraz kuşkuyla bakarken Kenao ve arkadaşlarının matematikte oynadıkları imgelen ve zeka akrobasisinin keyfine de kapılmadan edemiyordu. Her iki kutbun sınırlarının bilincinde her ikisinin de cazibesine kapılıyor, ikisi arasında gidip geliyordu. Calvino 1980-185-186. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.